baş tacı. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan sesimizi bütün dünyaya duyuruyoruz. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar baş tacını. Ben Yasemin Pamukçu, sesi soluğu oluyorum bu programın. Ve Tolga Kökten'se sesimizi size en iyi şekilde ulaştırma çabasında. 090-312-463-34-21 ve 463-34-19 telefon numaralarımız. Instagram'da da bas tacı alttan uzun çizgi hesabındayız. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve elbette TRT Dinle mobil uygulamasından kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Güzel bir şarkıyla selamlıyoruz sizi. Nev ve Kelebek.
Sen boş ver onları, uç gönlünce. Onların hiç kanatları olmadı ki.
Sevgili dinleyenlerimiz, kanser dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir sağlık problemi. Gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve uzun süre maruz kalınmasıyla birlikte gerek tanı konacak kanser olgu sayısının gerekse kansere bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün daha da artması bekleniyor. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda hastalıktan korunmanın önemi işte o zaman ortaya çıkıyor. Kanser hakkında toplumu bilgilendirme ve kanser araştırmalarını destekleme amacıyla 1947 yılında Ankara'da kurulan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği önerisiyle 1956 yılından itibaren her yıl 1-7 Nisan arası kanser haftası olarak kabul edildi. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesiyle elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık kazandırma çalışmalarına yoğunluk verilmesi amacıyla düzenlenen kanser haftası etkinlikleri kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Biz de bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Burcu Karamürsel ile konuşacağız. Hoş geldiniz Burcu Hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün kanser haftası sebebiyle belki bir aradayız ama biz özellikle sevgili dinleyenlerimiz kanser son zamanlarda daha sık duyduğumuz rahim ağzı kanseriyle ilgili Burcu Hocam konuşmak istiyoruz. Her şeyden önce kanserle ilgili söylemek istediklerinizi alalım, sonra direkt o alana girelim hocam.
Evet. Yani aslında evet, vakit de kısıtlı olduğu düşünülürse rahim ağzı kanserinin de çok önlenebilir bir kanser olması sebebiyle ve bugün zaten tarama programları ve aşı sayesinde özellikle gelişmiş ülkelerde, yani Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, Avustralya, Yeni Zelanda gibi yerlerde ne kadar azaldığı düşünülürse hani ben ağırlığı rahim ağzı kanserine verelim diye düşündüm. Bununla ilgili olarak birazcık önlemeyle, belirtileriyle, tedavisiyle ilgili konuşalım diye düşündüm. Çünkü rahim ağzı kanseri aslında hani sıklık olarak kadın kanserlerinde yaklaşık dördüncü ve kadın kanserinden ölümlerde dördüncü sırada geliyor. Ama erken tanı koyabilme ve dediğim gibi elimizdeki aşı ve tarama programı gibi silahlarla tamamen belki de yok edebilme şansımız olabilecek bir kanser. O nedenle bunun üzerinde bugün konuşalım.
Evet, konuşalım hocam, bu konuyu konuşalım. Şimdi her şeyden önce bizim çok değerli bir kadın kitlemiz var bizi dinleyen ve rahim kanseri ile rahim ağzı kanserinin arasında öncelikle bir fark var mıdır?
Evet, şimdi genelde rahim kanseri dediğimiz zaman endometrium, yani rahim iç duvarı kanserini ya da sarkom dediğimiz hani rahim kaslarından kaynaklanan kanserleri anlıyoruz. Rahim ağzı kanseri dediğimiz zamansa serviks kanserini daha çok anlamamız lazım. Burada aralarındaki fark, biraz önce de söylediğim gibi, serviks kanseri, rahim ağzı kanseri temelde çok büyük ölçüde HPV dediğimiz bir virüsten kaynaklanıyor. Ve bu da bu nedenle HPV virüs enfeksiyonuyla başladığı için bizim tarayabilmemiz ve kansere dönüşmeden hatta daha yakalayabilmemiz mümkün oluyor. Ve bu şekilde olduğu zaman da tedavisi de çok kolay oluyor. Daha kansere dönüşmeden rahim ağzından çok küçük bir parçayı çıkararak tedavi edebiliyoruz. Hatta buraya bile daha gelmeden HPV'ye karşı biz toplumu 11-12 yaşından itibaren hem kız hem erkek çocukları aşılarsak aslında daha hiç bunlar, bu değişiklikler bile başlamadan engelleme şansını elde etmiş oluyoruz. Bugün işte bu aşı programlarının iyi uygulandığı, sistematik uygulandığı ve devlet tarafından uygulanabildiği ülkelerde dediğim gibi hemen hemen rahim ağzı kanserine rastlamak mümkün olmuyor bu sebeple.
Peki Burcu Hocam, acaba rahim ağzı kanserinden korunmanın yolları var mı? Önce bir onu soralım.
Evet. İşte bu korunma yolları dediğimiz zaman burada aşı devreye
giriyor. Aşı başta, evet.
Evet. Şimdi aşıda da birçok gelişmeler oluyor. Tabii bu aşı bayağı bildiğimiz diğer aşılar gibi. Şimdi biz aşı deyince aileler tedirgin oluyorlar. Rahim deyince sanki böyle bir jinekolojik muayene gerekiyor ya da işte böyle vajinadan, vulvadan, serviksten bir şey yapacağız. Hı-hı. Değil. Hı-hı. Bu bir virüs aşısı sonuçta ve evet. koldan yapılan bir aşı. Biz bu aşıya da hiçbir jinekolojik muayene yapmadan, hiçbir Hı-hı. test yapmadan kız ya da erkek çocuklara 11-12 yaşından Hı-hı. itibaren koldan yapabiliyoruz.
Tamam.
15 yaşına kadar, 15 yaşından gün almadıysa 2 doz halinde.
Çok güzel.
15 yaşından gün aldıktan sonra 3 doz halinde yaptığımız takdirde Hı-hı. oldukça yüksek bir koruyuculuk sağlıyor.
Bu çok önemli sevgili dinleyenlerimiz. Yani buradaki yaş sınırlaması da çok önemli. Neden? Çünkü bu aşının maliyeti de oldukça fazla. Dolayısıyla 15 yaş küçükken Hı. yakaladıysanız siz çocuklarınızı mutlaka 2 dozu i̇ki yapın dozu. Ki bir dozdan evet. kurtulun.
Aynen
Değil
öyle.
Mi?
Bağışıklık açısından yeterli oluyor. Yani bir üst yaş sınırı hani prospektüsünde 25-26 deniyor ama aslında daha ileri yaşta da yapılabilir. Yani Hı-hı. daha önce bir kişi bu virüste karşılaşmadıysa Hı-hı. hatta aslında karşılaştıysa bile çünkü bu geniş bir virüs ailesi olduğu için
evet.
birçok tipi var. Yani size herhangi bir tipi bulaşmış olabilir ama bunu biliyor dahi olsanız geri kalan tiplerine karşı koruyuculuk. Mesela şu an yeni ülkemize gelen aşı 9'lu tipteki HPV virüs aşısı. 9 tipine ve hatta cross reaksiyonla başka tiplere karşı koruyuculuk sağlıyor.
Yani 9 tipe birden bir aşı
koruyor.
Ama
Aynen.
bu Doğru, rahatsızlık tamam. yani bu virüs ne yazık ki 9'da sınırlı değil.
Değil tabii.
Ha, 9'undan kurtulduk ama öbürüne yakalanabiliriz.
Tabii öbürüne yakalanma var ama o 9 tanesi zaten en sık kansere yol açan ve sile yol açan tipler de var bu aşının içinde. En sık yani %90 hatta %90 biraz üzerinde olan bir grup olduğu için büyük ölçüde önleme şansımız oluyor. Tabii Anladım. Ki bir aşıda hepsini birden şu anki teknolojiyle yapamıyoruz.
Yapamıyoruz, evet. Peki hocam diyelim ki ben hala yakalanmadan korunma aşamasındayım.
Evet,
aşı öncesinde. Bu bir kadın hastalığı mı sadece?
Değil. Yani şöyle aslında...
Hani rahim olunca adı, rahim ağzı olunca direkt kadını çağrıştırıyor.
Tabii. HPV virüsü kadında da erkekte de bulaşabilen ve temel olarak cinsel yolla bulaşan bir virüs. Ve bizim maalesef hayatımız boyunca bu virüsle karşılaşma riskimiz %80 veya daha yüksek. Ama birçok insan bilmeden bu virüsü taşıyor. Ve biz aslında herkesi virüsü taşıyor gibi kabul etmek zorundayız. Bu nedenle aslında hem erkeği hem kadını aşılamamız, küçük yaşlardan itibaren aşılamamız bu virüsün yayılmasını önlemek açısından, toplum sağlığı açısından önemli olduğu gibi tabii erkeklerde de aslında kansere yol açabilen bir virüs.
Öyle
yani
mi?
Erkekte de ağız içi, işte rektum, anüs vesaire kanserlere yol açabiliyor. Kadınlar kadar çok sık değil belki sıklık olarak ama onlarda da sağlık açısından risk yaratabiliyor. Dolayısıyla hem erkek hem kız çocuklarını dediğim gibi 11-12 yaşından itibaren aşılamak aslında en temel koruma önlemi.
Erkek çocuğunun aşılanması da aynı zamanda anladığım kadarıyla sonraki hayatındaki partnerlerini korumak
açısından
da çok önemli değil
tabii
mi?
Tabii ki.
Evet, burada da annelere vazife düşüyor. Benim oğlum var, nasıl bir şey olur? Hayır, ona da bir şey olabilir. Oğlunuza
da bir şey
olabilir.
Oğlunuz
da sonraki hayatında böylelikle HPV virüsü kimseye bulaştırmamak üzerine aşılanmış oluyor. Bu da çok anlamlı.
Aynı zamanda kendiyle ilgili oluşabilecek sil ya da kanserleri de engellemiş oluyor. Tabii ki tek partner olması, işte prezervatifi düzenli kullanmak bunlar önemli. Ama mesela hastalar geliyorlar işte hocam bizim tek partneriz işte biz hiç simir testi ya da birazdan ondan da bahsedeceğiz ya da işte aşıya gerek yok. Hayır böyle bir şey de yok. Bu evet riskinizi azaltan bir şey ama sıfırı indirmez. Çünkü bu latent bir virüs. Yani siz partnerinizin bu virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz. Tek partnerle olsanız dahi önceden bu virüs ona bulaşıp bulaşmadığını bilme şansınız yok. Dolayısıyla herkes de her HPV veya diğer enfeksiyonlar varmış gibi kabul edip önlem almak en sağlıklı olan yaklaşım.
Çok doğru. Şimdi hocam diyelim ki biz bu virüsle karşılaştık. Artık teste çıktı. Test dedik. Şimdi siz bir simir dediniz. Evet. Bu simirde çıkar mı?
Şimdi bizim yaptığımız tarama testleri, hani tarama diyoruz ya, yani sağlıklı hiçbir belirtisi olmayan kadınları biz yılda bir zaten taramak istiyoruz. Şimdi bazı ülkeler aynı anda hem HPV hem simir testi bakıyorlar rutinde devlet kanalıyla. Bizim ülkemizde de aslında ketemlerde yapılıyor. Hem HPV PCR testiyle virüs saptanabiliyor hem de simir testi. Şimdi ikisi farklı. HPV PCR virüsü taşıyıp taşımadığımıza bakıyor. Ve virüs taşıyorsak hangi tipte, yani yüksek riskli grupta mı? Yani kansere yol açabilme potansiyeli yüksek olan grupta mı? Yoksa sihir yapan grupta mı? Hani daha basit belki ama yine HPV virüsü taşıyor mu, ona bakabiliyoruz. Simir testi ya da pep simir dediğimizde ise şuna bakabiliyoruz. Eğer virüs bir şekilde bulaştıysa bu virüs herhangi bir hücre değişikliği yaptı mı burada? Çünkü bu hücre değişiklikleri yavaş seyirli. Yani bir hücre değişikliğinin başlayıp da kansere dönüşmesi 6 yıl, 8 yıl, 10 yıl gibi bir süre. Ve bu aradaki basamaklarda biz oradan aldığımız hücre sürüntülerini iyi bir sitolog, patolog baktığı zaman bunları yakalayabiliyor ve kansere dönüşmeden biz bunu görüp tedavisini yapabiliyoruz. Tamam. Biraz önce bahsettiğim şekilde işte halk arasında işte kazıma diye bilinen,
tıraşlama
diye bilinen, aslında işte konizasyon dediğimiz ya da lip dediğimiz, rahim ağzından bir kısmı cerrahi olarak çıkarabiliyoruz. Ve bunu tedavi ediyoruz. Ya da bu aşamaya gelmeden daha örneğin HPV testi yaptık. Mesela simiri normal ama HPV'de yüksek riskli bir virüs saptadıysak PCR'da ve hasta bunu sebat eden bir şekilde taşıyorsa bunlara da kolposkopi dediğimiz ışıklı bir mikroskopla bakarak, boyayarak şüpheli bölge varsa oradan biyopsiler alarak erken tanı koymaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten erken tanı koyabilme şansımız var ve kansere dönmeden daha yakalama şansımız olan bir şey.
Peki şöyle bir ihtimal var mıdır? Sizi bir bu virüsle karşılaştığınız düşünelim biz Burcu Hocam. Dediler ki her yıl düzenli kontrol. Düzenli kontrolleriniz devam eden bir ömür böyle geçer mi?
Şöyle, aslında vücudunuzun direnci güçlüyse virüsü tamamen atabilir.
Veya
ilerleyebilir.
İlerlememe durumu hiç mi olmaz?
Ha, ilerlememe mesela durumu da olabilir. Şöyle, direnciniz güçlüdür. Yalnızca taşıyorsunuzdur ama hücre içine girip hücre nükleosunda, hücre çekirdeğinde bir değişiklik yapmamıştır. Hücreyi bozamamıştır. Bu da yani sizin vücut direncinizle ilgili. Vücut direnciniz hem genetik hem çevresel faktörler. İşte sigara, beslenme, spor vesaire gibi. Dolayısıyla virüs var diye illa yüksek riskli virüs bile olsa kötü bir şey olacak anlamına gelmiyor. Yalnızca ama yakın takip edilmeniz gerektiği anlamına geliyor. Zaten birçok kişi de bu virüsü taşıdığını hiç bilmeden taşıyor aslında. Tarama programları bu yüzden önemli. Yani çünkü çoğu zaman belirti vermiyor. Yani çoğu hastada hiçbir belirti vermediği için sağlıklı olan toplumu biz zaten yılda bir kontrole çağırıp tarıyoruz.
Tabii. Peki tedavi olarak yapılabilecek çok fazla şu ilacı kullanın şudur falan değil.
Sadece HPV için mi? Rahim ağzı kanserine mi?
Sadece sizin söylediğiniz tıraşlama yöntemi olabilir tedavi yöntemlerinden.
Şöyle cerrahi. Tabii ki bizim şimdi orada ne patoloji var ona göre tedavi ediyoruz. Hastanın yaşı, hastanın ileride tabii çocuk sahibi olmayı isteyip istememesi ve hastalığın evresi. Henüz rahim ağzı kanserine dönüşmediyse genelde bu bahsettiğimiz konizasyon ya da işte tıraşlama denen yöntem. Ama rahim ağzı kanserine dönüştüyse artık o zaman farklı tedavi alternatifleri geliyor. Yine hastanın genel durumu, hastalığın evresi, hastalığın yayılımına bağlı olmak üzere. Burada da yine çok erken evre ise rahim ağzından yalnızca bir kısmı çıkarmak ya da bazen bununla beraber vajinanın bir üst kısmını çıkarmak cerrahi olarak ya da işte yine evresine bağlı olarak rahim, tüp, yumurtalıkları almak ya da daha ileri evrede bazen çevre dokularla beraber cerrahi, özellikle de yine hastaya göre işte rekürans olduysa, tekrar ettiyse çok geniş, mesela mesaneden, bağırsaktan vesaire çok geniş bir cerrahi yapılabileceği gibi bazen kemoterapi ya da radyoterapi ya da her ikisi bir arada. Yani artık oradaki tedavi seçenekleri hastanın durumuna, hastalığın yaygınlığına göre karar verilen tedavi seçenekleri.
Peki hocam, şu bir diyelim ki yine virüsle karşılaştı kişi ve hiçbir şey yokken sadece size yılda bir kere kontrole gelmeniz yeterli denildiği noktada hayır ben bu saatten sonra çocuk yap istemiyorum. Çocuğum var doğurmayacağım. Ben rahim mimi ve yumurtalıklarımı hani o ileri boyuttaki atağı şimdiden yapmak istiyorum demek bir çözüm müdür?
Yani bizim radikal çok ama. Önerdiğimiz bir şey değil. Yani bilimsel olarak tabii radikal bir şey. Çünkü tabii. Neden? Henüz kanser olmamış. Hatta hiçbir şey yani bir patoloji yok. Yalnızca virüsü taşıyan bir kişiye gel senin rahmin yumurtalığını her şeyini alalım demek çok radikal bir çözüm. Çünkü cerrahilerin de riskleri var.
Yok siz demezsiniz onu zaten de hasta böyle talepte bulunursa zamanda durdurur musunuz?
Biz genelde tabii ki diyoruz ki hani cerrahilerin de riskleri var. Biz sizi aslında hiçbir şekilde kanser olmadan takip edebiliriz. Bu güvenceyi ona veriyoruz. Yüksek riskli HPV taşıyorsa bile.
Anladım.
Siz eğer söylediğimiz şekilde düzenli kontrollere gelirseniz biz rahim ağzı kanserine dönüşmeden bunu tedavi edebiliriz güvencesini verdiğimiz zaman çoğu hasta zaten bu kadar radikal cerrahiyi tercih etmiyor. Çünkü rahim yumurtalık ameliyatı da hani evet gerekirse kolay da gerekmeyen bir hastada yok yere risk almak. Hani biz hep diyoruz ya primum non nocere yani önce zarar verme. Şimdi hiç ihtiyacı olmayan bir hastaya gereksiz cerrahi yaparak da cerrahinin risklerini vermiş oluyoruz.
Bu konuda da hastayı biraz sakinleştirmek
hastayı biraz sakinleştirmeye herhalde, çalışıyoruz.
Kaldı ki
HPV çıkan hastalar gerçekten çok büyük bir psikolojik olarak çok büyük bir yıkım oluyor.
Evet.
Ailelerinde yıkım oluyor. Eşleriyle sorun yaşıyorlar ya da cinsel partnerleriyle. Müthiş bir korku oluyor. Okuyorlar. Ama işte biz onlara hep şunu söylüyoruz. Düzenli kontrolleriniz olursa bu öyle bir günde kansere dönüşecek bir şey değil. Ve direnciniz güçlüyse bunu tamamen de tedavi
yani
edebilir. Ve bu böyle yıllar içerisinde olacak bir şey ve biz bir aşamada zaten yakalarsak eğer bir şeyi daha kansere dönüşmeden kazıyarak tedavi edebiliriz diyoruz.
Çok güzel. O zaman bize yine düşen madem ki kanser haftası hocam 1 ve 7 Nisan kanser haftası olarak kabul edilmiş 1956 yılından beri bize düşen de o zaman bu konudaki bilinçli olma düzeyini toplum içerisinde artırmak.
Evet.
Bunu daha fazla yayınlarımızda, radyolarda, televizyonlarda gündeme getirmek ve en azından bir farkındalık oluşturmak değil
aynen.
mi?
Aynen. Evet.
Pek çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler.
Doktor Burcu Karamürsel, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenlerimiz. Kanserden, rahim ağzı kanserinden bahsettik. Şimdi bir şarkı dinleyeceksiniz. Sonrasında da biraz psikoloji konuşacağız.
Oturmasa da bu acı beni yerden yere savurmasa da gözümden başka bir yerden okunmasa da kim demiş mutlu olduğumu yandım aşkın ölür ya duran tutmaz ya rüyan olmaz ya ben de kül oldum yandım Savurmasa da gözümden başka bir yerden okunmasa da kim demiş mutlu olduğumu yandım aşkın ölür ya ya, rüyan olmaz ya. Ben de kül oldum, yandım. İzmir bilir ya, mallar çıkmaz ya. Kimse bilmez ya, ben de kül oldum, yandım. Ben de kül oldum, yandım.
Devam ediyor. Dinleyenlerimiz, psikolojik ve bedensel sağlığımız birbiriyle çok yakından ilişkili. Bedensel sağlığımızdaki bir problem psikolojimizin bozulmasına sebep olabilirken bazen de ruhsal sıkıntılarımız bazı bedensel hastalıkları tetikleyebiliyor. Aynı şekilde bedensel hastalıkların tedavisinde psikolojik destek almak da tedavi sürecine destek olabiliyor. Kanser de psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan hastalıklardan biri. Kanser ve diğer hastalıklar psikolojimizi acaba nasıl etkiliyor diye Doktor Kamil Tuzgöl ile konuşacağız. Klinik psikolog, hoş geldiniz Kamil Bey.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, kanser haftası olduğundan bahsettik programımızın ilk bölümünde. 1-7 Nisan arası kanser haftası sevgili dinleyenlerimiz. Bu sebepledir ki evet gerçekten kanser olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren hayata bakışınız, iyilik halinizi korumanız, bunların hepsi gerçekten çok büyük bir çıkmaza sokuyor insanı. Doğrudur değil mi?
Evet, tabii... bir travma olarak da ifade edebiliriz aslında. Hiç beklenmedik bir anda. Bazen kanser taramaları için değil mi? Hastaneler arayabiliyor bizi. Hı hı. Ya da bazen rutin kontrollerimiz esnasında da karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Beklenmedik bir olumsuzluk olarak ifade edebiliriz aslında ve hı hı. Öncelikle tabii bir şok etkisi yaratıyor. Hı hı. Düşünmediğimiz, belki de daha öncesinde pek farkında olmadığımız bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.
Bir de Kamil Bey, yani herhangi bir hastalık değil bu. Evet. Yani işte sizin sizin romatizmanız var. Hı hı. Denilmesi gibi bir şey değil. Kanser toplum içerisinde genelde insanı olumsuz düşüncelere sevk eden bir rahatsızlık.
Evet, yani tıp çok ilerledi. Kanserin çok fazlaca çeşitleri var ve dediğiniz durum genellikle soğuk bir ismi var kanserin. Hı hı. Söylendiği zaman bizi ürkütüyor fakat tabii daha iyi huylu olanları da var. İşte ona benign malign olarak biz ifade ediyoruz tıpta ama bu dediğiniz gibi bazen yönetilmesi gereken bir ekip, hı hı. olarak çok interdisipliner çalışılması gereken, işte onkolog hocaların yönetiminde detaylı, hı hı. bir çalışma gerektiriyor. Hı hı. Ve tabii ki yaşamla ilgili bir olumsuz da olduğu için birazcık açıkçası öncelikle psikolojik olarak o tanıyı da karşılamak, o şok evresini atlatmak çok önemli.
En zoru o herhalde zaten. Annem yıllar evvel yaşamıştı bunu ama enteresan olan annem son derece makul, hı-hı. karşılarken gittiğinde psikolog babama söylemiş. Sizin tedaviye ihtiyacınız var diye. Çünkü yakınlar daha büyük bir panikle karşılıyorlar. Maruz kalan kişi daha sakin davranabiliyor. Bu fark nedendir?
Tabii burada aslında her bir psikolojik süreci kişilik farklılıklarımızla da yaşıyoruz. Kimi zaman olumsuz bir rahatsızlığı çok daha iyi yönetebilen kişilikler de olabiliyor. Aile içinde de farklı düşüncelerde, yaklaşımlarda hastalıkları aslında biz bir anlam, nasıl anlamlandırdığımız, hayatın her nesnesiyle ilgili ilişkide bunu söyleyebiliriz ve hastalıklarda da aslında bir yeniden bir anlamlandırma, ilk defa yaşadığımız bir süreci yorumlama gibi bir sürece giriyoruz. Bu kendini görüntüsü dediğimiz kişilerin bir olayı yaşamadan önce biriktirdiği, kişilik olarak ifade ettiğimiz, kendilik olarak ifade ettiğimiz süreçleri aslında çok çeşitli olabiliyor. Bu bağlamda da yorumlar da farklılaşmaya başlıyor. Hı-hı. Aynı olayı 100 kişiye sorun, 100 tane farklı değerlendirmeyle baş başa kalabiliyoruz. Tabii. O bağlamda aile içinde de farklı yorumlar olabiliyor. Genellikle bu alanda özellikle çalışan, birebir yoğun bir şekilde çalışan uzman arkadaşlarla konuştuğumuzda şunları da söyler. Bazen herkes biliyor ama uzmana girdiğinde, hekimin yanına girdiğinde aman siz söylemeyin, hasta giriyor. O da diyor aynı şeyi. Yani onlara söylemeyin. Herkes biliyor aslında. Fakat hiç kimse bilmiyor gibi de davranabiliyor. Yakınlar tabii bu bağlamda çok daha yoğun bir stresle de baş başa kalabilirler. Bir de bu bazı şeylerin hani hayal edilmesi çok daha korkutucu olabiliyor bizim yaşamımızda. Bazen işte bir şey yaşarken hani olayın, kazanın sıcaklığıyla çok daha rahat yaşadığım, hiç beklemediğim bir performans gösterdim falan gibi şeyler söylenir, bilirsiniz. Hastalıklarla ilgili de o sürece girdiğimizde aslında o sürecin bizi korkutucu halinden çok daha iyi yönetebiliyoruz aslında. O yüzden dediğiniz örnekte de yani belki daha rahat olmuş olabilir ya da işte
bir de herhalde diğerinde yani hayat benim hayatım, yaşayan bu hastalık bana geldi ama etrafınızdakilerin aklındaki ilk soru onu kaybedersem.
Evet.
Değil mi? O yıkıcı olan o boyut bence.
Evet, yani tabii burada sürecin nasıl ilerleyeceği çok belli olmuyor. Çok uzun yıllar çok iyi tedavilerle tam kür sağlanabilecek çeşitleri, tipleri de olabiliyor.
Hatta onca yıl uzun sürüyor. Bazen de etrafınızdakiler konuya o kadar iyi adapte oluyorlar ki yani ilk telaşlarını, paniklerini bitiriyor. Tamam, bunu da hallederiz diyecek rahatlığa bile erişebiliyorlar zaman zaman.
Bir de şey var, hani kimin daha önce nasıl bir süreci yaşayacağı ya da bir olumsuzlukla baş başa kalacağı da bilinmiyor. Bizler hani bazen rahatsızlığı yaşayan kişiye belki de öncelikle kendi derdimize düşmemek, öncelikle onun duygularını ifade edebileceği bir ortamı sağlamak. İşte bu deprem olayında da yaşadık. Genellikle bizi bazen olayı yaşayan kişilerden uzakta olanların izledikleri çok daha fazla sıkıntıya sokabiliyor. Bizler biraz belki o bağlamda doğru bir eşlik edişi de burada yapmamızda fayda var ve duygularını, düşüncelerini ya da yaşamla ilgili ertelenmiş olan, bitmemiş meselelerini destekleyeceğimiz bir ortamı onlara sunmamızda fayda var.
Tabii. Peki bireysel sağlık sorunları dışında yakınlarımızın hastalıkları, kayıpları da psikolojimizi aslında derinden etkiliyor. Bu tür sorunlarla başa çıkabilmek ve psikolojik sağlığımızı korumak için biz neler yapabiliriz?
Evet, şimdi biraz önceki aslında sorunuzda da kayıp demiştiniz. Yakınlarımızın verdiği tepkileri yorumlarken biz doğarken kaybetmişiz diyorum ben aslında. Çünkü öncelikle anne karnında çok rahatız. Bugün bir aşk acısı yaşadığımızda da, bir sorunlu bir durumla baş başa kaldığımızda da genellikle daha böyle bir yorganın altına girip cenin pozisyonunda anne karnındaymışızcasına bir pozisyona giriyoruz. Şimdi kimi kuramcılar diyor ki anne karnı eksiğin eksik olduğu yer, neredeyse her şey tam orada ve biz aslında orada çok rahatız.
Konforlu bir ortam.
İlk travmamızı işte bu kötü bir hastalık haberini almamızda, kanser olayı da, depremlerde, bunların hepsi travma aslında. Bizler yaşamımızda konfor alanımızı bozan, güvenli ortamımızı bozan ve işlemlemekte zorlandığımız eşik üstü olaylarla ilgili bir şok evresi yaşıyoruz. Bir travmatize olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Doğum aslında anne karnını ilk rahat olduğumuz, güvenli olduğumuz bir ortamı aslında kaybediyoruz. Ve anne karnını kaybetmek, düşünsenize bu otellerdeki kaydıraklardan şeye doğru iniyorsunuz. Havuza doğru iniyorsunuz. Anneden doğum esnasında dış dünyanın gerçekliği, işte nefes alıp veriyorsunuz, ciğerleriniz açılıyor. Hatta Heidegger'di sanırım felsefesinde özneyi, işte özne İngilizce'de subject, aşağıya fırlatılmış. Yani aşağı tarafa düşme olarak, dünyaya fırlatılmışlık olarak tabir ediyor Heidegger özne tanımını. Düşündüğümüz zaman bizler aslında o rahat ortamdan daha sert bir ortama zaten düşüyoruz. Yani adaptif bir canlı olmamızdan dolayı yaşamla ilintili doğum travmasını atlattığımız, kimi kuramcılar doğumu da doğrudan bir travma ve kayıp olarak görür. Ve biz orada kaybediyoruz aslında ama bu kaybımızı neyle kapatıyoruz? Bağlanmayla kapatıyoruz. Hı. Nereye bağlanıyoruz? Annemizin göğüslerine, memesine bağlanıyoruz ve orada ilk beslenmeyle birlikte yavaş yavaş göz teması başlıyor, tensel temas başlıyor.
O kadar da kötü değilmiş diyoruz.
Evet, diyoruz ki anne karnı.
Gayet iyi aslında.
Aynen, anne karnının bir simülasyonu aslında ve orayı durmadan da muadilleriyle yaşam boyu bağlandığımız yeni sevgi nesne. Bizim ilk aşkımız annemiz. İlk kaybettiğimizde, ilk buluştuğumuzda ayrışmaya çalıştığımız yerde orası ve genellikle psikoterapi süreçlerinde anneyle ilgili çok fazla vurgu yapıldığında, ya yine mi anneye gittik diye söyleniyor ama bizim o kişilik edinmemiz, kişiliği, kendilik süreçlerimizi giyinmemiz anneyle birlikte yaşadığımız o alma ve verme ilişkilerinin başladığı bu sürece dayanıyor.
Çok doğru.
Burada çok fazla bir süreç olduğu için bizim ilk kaybımız da anne ve annenin muadili olabilecek durumlar. Tabii sütten ağzımızı işte memeyi çekiyor, anne ağlıyoruz. Yavaş yavaş bu ilkokula doğru durmadan bu alma ve verme ilişkilerinde annenin nasıl bir ortam sağladığı bizim tüm kişilik ve kendilik görüntümüzü oluşturuyor ve biz kokulu bir silgimizi kaybettiğimizde de ilkokulda nasıl bir tepki vereceğimiz, ne kadar takıntılı bir şekilde o kayıplarımıza kaygıyla karşılayacağımız ya da karşılamayacağımızı belirliyor. O yüzden bunu psikanalizde nesne ilişkileri denir. Bizim o ilk iki yıl özellikle tam nesne, tam kendilik dediğimiz bir bütün olarak anneyi deneyimleme ve bunun kaybolduğu her anda da bir travmatize olma hali var. Kaygı dediğiniz, panik atakla ilgili söyleyeceğimiz şeyler, kimi zaman daha depresif bulgular ki bu kanser süreçlerinde de yaşanan şeyler. Bunların hepsinin aslında kodu o zeminle çok ilişkili. Güvenli bağlanma dediğimiz süreci devamlılık arz eden, tutarlılık arz eden ve sürekli arz eden bir anne ilişkisi kurulduysa artık sırtımız pek yere gelmiyor aslında. 3 yaşından güzel. Sonra
biz bunu ilk 3 yılda mı yapıyoruz?
İlk 3 yılda aynen. İlk 3 yılda yapıyoruz. Burada tabii insan insana bir ilişkisellik var. Annenin cinsiyeti çok önemli değil. Burada yani literatürde de bakım veren caregiver diye geçiyor. Evet, yani burada baba da anne olabilir aslında. Şimdi çoklu anne teorileri diye bir şey de var. Son zamanlarda bakılıyor ki dadısı bakıyor, anneannesi bakıyor, babaannesi bakıyor, annesi bakıyor. Bazen nöbette oluyor. Bilmem, anne de çalışıyor, baba da bakıyor. Şimdi 4-5 tane anne var orada aslında.
Çoklu.
Bu çoklu annelerin de aslında sizin kişilikle ilgili hangi durumlarınıza müdahale ettiği, nasıl mesela tuvaletinizi daha çok anneniz bakımınızı veriyor diyelim. O dönemle ilgili sorunları daha çok annenizin kişilik yapısından ediniyorsunuz. Ya da ne bileyim eğitimle ilgili babanız biraz daha üstünüze düşüyor ya da bazı konuları
beslenmeyle daha... ilgili babaanneniz.
Evet. Aynen. Babaannenize gidiyorsunuz, çikolata sıkıştırıyor. İşte evet diyor burada.
Hayır verme anne, çikolata yiyeyim.
Orada annelerle falan ebeveynlerin kavgaları oluyor biliyorsunuz falan. Oralarda işte her biri aslında bizim anne partikülleri, anne parçalarımız oluşuyor ve bizim bunların totalinde bir ortalamasını alıyorsunuz gibi düşünün ve sizin ne kadar sakin, ne kadar kaygılı, değil mi? Bir insanı dans ederken bile izlerken kimi zaman korkak, ürkek, geride daha işte daha sanatını bile icra ederken, üretimini yaparken o kişiliğindeki birçok kodları aslında görebilirsiniz. Bunların hepsi oluşuyor. Bizim bu kötü olaylara, olumsuz olaylara verdiğimiz tepkilerde de bu dönemdeki kayıplarımız aynı zamanda her kayıp eşittir bir kazanım demektir. Yani sizin şunu düşünün, anneniz daha yeni anneye alıştınız, emmeyi öğrendiniz. Ağzınızdan durmadan emmesi de bir travma. İşte kimi zaman fundanımda yapıyorsunuz programlar, onları çok fazlaca çalışıyor o. Annesinin sütü ağzından çekiş şekli ve orada onu teskin ediş şekli bir kaybın bir travmaya mı dönüşeceğini yoksa bir kazanıma mı dönüşeceğini belirliyor.
Ne kadar önemli.
Şimdi o noktada anne eğer sizin yavaş yavaş ek gıdaya geçiyorsa, yavaş yavaş memeden kesip sütün dışında da sizin dişinizin çıkmasıyla, boyun kaslarınızı tutmanızla, yutkunmanızı edinmenizle size ek gıdaları ılgın bir ortamda veriyorsa, bu sizin meme kaybınız ne oldu? Çok güzel bir kazanıma dönüştü. Siz abi oldunuz, abla oldunuz, yemeye başladınız, çiğnemeye başladınız, sofraya oturdunuz, çatalınızı, kaşığınızı organize. Aynen öyle. Bunların hepsi böyle üst üste. O yüzden biz kayıpları hep bir travma gibi düşünüyoruz ve bu korkularımız aslında çok arkaik. Zamanında bunları doğru yapılandıramadığımız, yani bizim de ebeveynlerimizin nesne ilişkileri bozuk. Yani bizimkiler de kaygılı bağlanıyorlar. Mutlaka. Bizimkiler de problemler yapıyorlar. Hepsi de tabii geçmiş kayıtlarla çok ilişkili anne babalarımız açısından da. Bunların bize aktarımı eğer kaygılıysa biz o zaman bir hastalığı, bir kanser haberini, bununla mücadele etme süreçlerimizi daha sıkıntılı, daha anksiyeteli, daha depresif belirtilerin ön planda olduğu bir halde yapabiliyoruz.
Evet.
O yüzden burada kayıp meselesi deprem döneminde de çok konuşuldu, çok konuştuk. Kayıp meselesini ayrıca bir mercek altına almak gerekiyor. Kaybın aslında bir kazanım olduğunu da görmek gerekiyor. Ve onu doğru yönetip yönetmediğimize göre de tüm kişilik kayıtlarımız da önemli oluyor. Şimdi biraz önce demiştik, ilk 3 yılda bu tam nesne, tam kendilik olarak dinamik psikoloji terimidir bu. Şimdi ben parçalıyım, nasıl parçalıyım? Benden anne süt vermedi, ben kötüyüm. Anne kötü, ben kötüyüm. Annem bana iyi davranmadı, anne kötü oldu, ben kötüyüm. Ama annem bana mama verdi, annem iyi oldu, iyi anne, ben iyiyim. Sevgilim benimle ele tutuşmak istedi, iyi sevgili, iyi hep öteki tabii, nesne. Tabii. O nasıl? Hava güneş açtı. İyi, ben iyiyim. Şimdi bu 3 yaşa kadar böyle. Eğer hava bulutluysa kötüyüm. Hani bazen sohbetlerde bilirsiniz. Ya ben bu kapalı havaları hiç sevmiyorum. Ne kadar rahatsız ediyor beni. Çok bunalıyorum diyen kişilerin bu ilk 3 yıldaki tam nesne, tam kendilik dediğimiz bütünleşmeyi çok fazla yapılandıramadığını. Bunun sebebini annelerimizin o ortamı bize bütünlüklü halde sunamadığı. Nasıl diyorum? Annem dengesiz. Bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. Bir süt veriyor, bir seviyor. Gece ama ağlayınca dövüyor falan. Ya da çok hırpalıyor. Çocukları biliyorsunuz annelerin uykulu hallerinde hepimizin de yaşadığı şeyler bazen tepkilerimiz olabiliyor. Buralardaki kırılmalar çok yoğun olduğu zaman bu kişilik olarak bizim içimizde iyi ve kötüyü regüle edemeyen, olumsuzlukları, kayıpları regüle edemeyen ve kaygılı bir yapılanma içerisinde olabiliyoruz. O yüzden bizim bu ilk 3 yıl ve devam eden süreçte bu yapılanmayı inşa edeceğimiz bir ortamı çocuklarımıza sunmamız gerekiyor. Bu işte anne baba çocuk üçgeninde de 3 yaşından itibaren özellikle genital anlamda çocuğun gelişimi yönelimlerinin de belirlendiği bir süreç anneyi ve babayı fark etmeye başlıyor.
Şimdi dinleyenlerimiz diyecekler ki bu iki insan sohbete kanserle başladı.
Evet.
Ve kansere verilen tepki ve sonrasında gelip de nasıl ta çocukluğumuza ilk 3 yaşa geldik. Çok aslında cevap çok net.
Evet, aslında şunu söylemek isterim. Hani bu kayıpların da böyle mesela bu deprem döneminde bazılarımız izlerken benim danışanlarımın bir kısmı yemek yiyemedi. Hepimiz çok zorlandık. Ben de uyuyamadık. Çok zorlandım, uyuyamadım. Ama kimisi yürüyemediğini söyledi, kimisi yataktan çıkamadığını söyledi, kimisi kalktı Hatay'a gitti, Adıyaman'a gitti, kimisi burada yardım topladı. Şimdi bir sürü farklılıklar oluştu. Şimdi kimisi çok üzüldü. Mesela yakın zamanda bir yakını kaybeden biri izlerken çok dağıldı. İflas eden, yani şirketi göçmüş gibi hisseden birileri izlerken darma duman oldu. Çünkü oradaki, bakın, bir kayıba dair yaklaşımı insan olduğunun, her bir insanın da ayrı ayrı daha önceki kayıplarıyla çok ilişkili. İnsanlar orayı anlamlandırırken, mesela depremi yaşantısını bile anlamlandırırken hepimizin kendi kayıplarıyla ilgili bir atıflarda bulunduk. Aslında çoğu zaman çok üzüldük. Milletçe bir bağ içerisindeyiz insanlar olarak ama bir taraftan da kendi geçmiş üzüntülerimizi de tekrardan maalesef bu olumsuzlukla birlikte de hatırlar hale geldik.
Hatırladık ama bir taraftan da şu da bir gerçek ki o süreçte, hani depremle ilgili süreçte hatırladık ve harekete geçmemiz de aslında bir şey yapmaca. Ben bunu yaşamıştım, o yaşamasın. Ben bunu tecrübe ettim.
Evet.
Tecrübe ederken yanında olayım.
Evet.
Yani bir aslında yapıcı bir yanı da var. Şimdi
tabii.
Sonucu ben yavaş yavaş kanserle neticelendirelim istiyorum. Aslında yüzleştiğimiz şey, evet, soğuk yüzü olan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Ama sizin de söylediğiniz gibi bambaşka bir sürece giriyor hasta burada ve yakınları da.
Evet.
Ama buradan galip çıkmak çok olası, fazlasıyla olası.
Evet, tıp da bunu çoğu zaman
değil
ortaya
mi? Onaylıyor. Yani olmayan tablolar elbette var.
Muhakkak var.
Fakat olası ve olasılığı yüksek bir kanala gidiyorsunuz.
Süreç.
Ve onun sonundaki galibiyet hissi, yeniden başlangıç hissi bence motivasyonu şu anda bunu yaşayan insanlar için hiç üzülmeyin. Çünkü gerçekten buradan siz galip çıktığınızda bambaşka bir hayat başlayacak. Bu mesaj çok kıymetli bence.
Evet, bunu kesinlikle ortaya koymalıyız. Tabii bu zor bir sürecin olduğu hallerin de olabileceğini de kabul ederek bunu ortaya koymalıyız. Bir de burada bu inkar, şok aşamasından sonra hastalığın inkar edildiği, ardından öfke dediğimiz bir dönemin olduğu, ki bu da bir kayıp aslında. Kanser haberini almak, kanserle ilgili gelecekteki bazı sağlık kayıplarımızın olacağı, yaşamla ilgili kayıplarımızın olma ihtimalleri, bunların hepsi bir yaz süreci. O yüzden biz yine gelip dayanıyoruz burada. O çocuklukta bahsettiğimiz kayıplarımızın bir devamı gibi burada da bir kayba çeşitli tepkiler vereceğiz. Önce bu kayıplarda, travmalarda inkar, şok aşaması olur. Kazalar da dahildir depremlerde. Ardından inkar edilir süreç. Yani olmadı, hayır, işte ben bunu kabul etmiyorum. Ardından tabii ki öfke açığa çıkar. Pazarlık açığa çıkar. Ben ne, işte ben şöyle yaptığım için mi kanser oldum? Bunun çoğunda evet, psikoloji çok önemlidir ama çoğu zamanda geçmiş kayıplarımız ya da etrafımız etrafımızdaki kişilerin bize yaşattığı olumsuzluklara kadar öfkelerimizi yönlendireceğimiz pazarlık aşaması. Ben bu kişiyle evlenmeseydim kanser olmazdım. Ben bunu yapmasaydım. Bu pazarlık aşamaları da sürecin içinde olabilir.
Ben çok kabullenmeye gelmek istiyorum.
Evet, ardından pazarlıktan sonra öfke etrafımıza çok öfke gösterebiliriz. Bu noktada yakınındaki kişiler öfkeyi çok şahsileştirmemeleri, kendileriyle ilgili olmayan bunun bir hastalığı anlama ve kabullenme süreç aşaması olduğunu, bunun iyi bir şey olduğunu, kızıyorsa, öfkeleniyorsa hayatta olduğunu, mücadele etmeye hazır olduğunu öfkeleniyor çünkü. Bunu ortaya koymalı ve bunun devamında öfkeden sonra da kabullenme. Çünkü kabullenmeyle birlikte mücadele etmeye dönük, hastalığa uyumlanmaya dönük, anksiyeteden daha az nasiplenen, uykusunu, beslenmesini güzel yapan ve uygulanacak olan kemoterapi, radyoterapi ve diğer tedavilerle ilgili hem uyumun hem de başarının artmasına sebep olacak bir ortam oluşacak. O yüzden bizim bu aşamaları da ayrı ayrı bilmemiz ve ona göre de yakınlar olarak desteklememiz gerekiyor.
Lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz Kamil Bey. Sevgili dinleyenlerimiz, Doktor Kamil Tuzgöl ile birlikteydik, klinik psikolog. Evet, biraz kanserden bahsettik. Biraz kanseri karşılama sürecinden bahsettik. Ama iyi şeylerden bahsedeceğimiz programlarımız olsun Kamil Bey. Mesela ne konuşalım? Hadi bütün şey dağılsın böyle. Aşk konuşalım mı
tabii
bir gün sizinle?
Tabii ki.
Tamam, bir gün aşk konuşacağız. Hep böyle karamsar konular olmaz ki canım. Ve evet, sevgili dinleyenlerimiz, Didem Güner'i ve Özlem Öztaş'ın birlikte hazırladığı, Tolga Kökten'in teknik masada bize yardımcı olduğu ve benim de sesi solo olduğum Baş Tacı bu cumada bitiyor. Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.
İşlerde açmışız gözümüzü, 80'lerde kesmişler sözümüzü, 90'larda çekmemiş nazımızı. Bari şimdi söylesek şarkımızı, kış gelince kavurduk acımızı, bahar esti kuruttu yaşımızı. Kesmesinler artık hiç lafımızı, bozsa da havamızı. Aşk vurunca unuttuk yaşımızı, çocuk gibi söylerken şarkımızı. Yaşlı olmak için genç, genç olmak için yaşlıyız.
Baş tacı.